Geceler Sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Sayın Erkan Hocam'la ve Sayın Altuğ Hocam'la birlikte.
Şahane.
Bu Habertürk'teki programı hocamız anlattı. Hakikaten Evrimciler'in süper mantık bozuklukları var. Yani böyle berbat bir durum. Yani mantıksal açıdan böyle iddiaları, söyledikleri o şekilde. Fakat tabii hocamızın dışında cevap verecek kimse de yok. Allah onu hakikaten gösterdi inşallah. Hı. Değil mi? Dünya çapında Darwinizme karşı çıkacak kimse yok. Hocamız yerle bir ediyor. Yani ezen, yani Darwinizme ezen hakikaten bir kişi var. İnşallah o da hocamız. İnşallah. Olsa da hemen bir dedik zaten. Çünkü internet var bugün değil mi? Artık her yerdeki her haber televizyona, gazeteler yoluyla bütün dünyaya yayılıyor. Bir kişi var, o da hocamız maşallah.
Maşallah.
Ve arkadaşları. Şimdi internette birileri bu mantık bozukluklarını toplayıp film hazırlamışlar. Ona bakalım isterseniz hep birlikte. Bakın. Burada mesela.
Hocam aslında böyle çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde, canlı madde arasında çok büyük bir fark yok.
Canlı ve cansız madde arasında çok büyük bir fark yok. Yani bu masa mesela değil mi? Bu da bir tavus kuşu.
Sübhanallah. Maşallah.
Değil mi? Canlılar mükemmel sistemler.
Cansız maddeden. Tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü öyle bir nokta. Ya henüz daha yapamadık. Kusura bakmayın.
Yani canlı maddeyle cansız madde arasında çok büyük bir fark yok. Neden şu anki teknolojide bir hücreyi bırakın, bir protein bile yapılamam arkadaşlar. Şimdi bakın.
Canlı yapabilir miyiz?
Elbette.
Şu anda.
Tabii ben tüm
sürüyorsunuz hep.
Tabii.
Ender
hayır hayır.
5 dakika önce yanındaki cansız maddeden canlı madde yapılamamaktadır derken susan kişi sıkışınca cansız maddeden canlı madde olacağını söylüyor. Bakın 5 dakika arayla.
Formdan geçer. Sonuçta ama ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor?
Ama bakın onu uygun. Bakın uygun. Hücresel koşullarda.
Nanosaniyede bunu yapan güç bakın, nedir? Bunu anlatın bize.
Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler.
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvetler. Seçici akıl nedir?
Seçici
protein katkılırken bakın. Protein katkılırken.
Bakın evrimciler insanın aklı ve şu anki teknolojisiyle yapamadığı proteini bir akıl olmadan oluşabileceğine idare edecek kadar ileri gidiyorlar.
Bizim bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda bu hücrenin bugünkü özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka bir bakteri içerisinde bu arkebakteri denen bakteridir. Girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz. Yani evrimsel olarak meydana çıkmış.
durum. Yani ibaratika canlı hücre. Ya zaten o ikisi de hücre.
bakteri, hücre iki tane bakteri var.
Şimdi burada tabii bir şey.
Böyle bir şey.
Bir şeyler o bizi tabii ilgilendiriyor. Evet. Bir tane daha hazırlamışlar. Ona da bakalım da.
Ama bu hakikaten komedi yani. Normal ilk hücreyi açıklarken iki tane bakteri evet. Var. Onlar birbiriyle birleşiyorlar. Evet. Şimdi bildiğimiz hücre oluşuyor.
Yani zaten o bakteri hücresi mükemmel bir hücre yani. Böyle tabii iki canım. Hücre birleşip ondan hücre oluşuyormuş. Bakın şimdi. Bir de bunu hazırlamışlar.
Ne diyor? Dikkat. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüler devamlı gülme bozukluğuna yol açabilir.
Artık gençlerimiz insanların dalga geçiyor tabii bu mantıklarla.
Dawkins bile bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mutasyon örneği? Yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımızın lütfen bir tekrar söyleyin.
Dawkins yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir.
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir. Niye veremezsin?
Dawkins'i arayalım söyleyelim, hemen
anlarsın.
O ne demek ya, Dawkins'i arayalım.
Dawkins'e bu soruyu soruyorlar. Bize genetik bilgiyi arttıran, gözlemlenmiş bir mutasyon ya da evrimsel bir süreç örneği verebilir misiniz diyor. Bakın Dawkins, bir tane, bakın trilyonlarca onun iddiasını, trilyonlarca olması gerekirken bir tane örnek veremiyor. Mutasyonu rastgele meydana geldiği için her zaman canlıya zarar verir. Mutasyonların %99'u zararlı. %1-7'sidir. Fayda getiren bir mutasyon gözlemlenmemiştir. Mutasyonlar ne kadar çok sayıda olursa olsunlar herhangi bir evri meydana getirmezler. Bunu kim söylüyor? Dünyanın en iyi yakın üzerinden Pierre Paul Grasse, Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı.
Mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonlar meydana gelir.
Yani hata sonucu mu ortaya çıkmıştır?
Teknik anlamıyla hata sonucu.
Ya biz
çıkmıştır.
Yani hata sonucu genlerin kendini kopyalarken mutasyona uğraması...
Evet. Ama başka tür mutasyonlar da var, başka tür mutasyonlar var.
Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapma sonucu... İnsan ortaya
çıkıyor. İnsan hata bir yolculuğu bir diyecek kadar.
Evet. Akıl olacak gibi diye.
Malcolm McBride diye birisinin alıntısı var. Evlenmeye bir yıl istiyor. Evlenme iddiası. Tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum diyor. Gelecek kitap bu kadar küçük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saklı kabul edilmesini çok gülüş karşılıyor kadına. Bu da Ali Demirsoy'dan Stockholm C'nin belli bir amino asit düzenini sağlamak, bir maymunun daktilo hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır diyor. Maymun daktilonun başına da geçmez. Bir tuşa bile basmaz yani. Böyle bir insanlık tarihini. Yani imkansız kabul ettiğini söylüyorum. Bu imkansız diyor. Ben imkansız
size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz. Ama bakın koşul diyorum.
Koşul tabii.
Klavyeye bastığında
ancak doğru.
Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri çıkarsın çaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Arka plan.
Tabii ama burada.
Hamlet yok ki.
Tamam ama Hamlet'i oluşturmayacak böyle. Sınıf doğal seçilim.
Müzik sessizlikten gelir sonuçta.
Ama doğal seçilimdir işte.
Ben tamam doğal seçilimdir. Doğal
seçilirse bakın harfler seçilirse. Ne yapabilir? Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde 90 derece kompleks bir protein
daha olmalı. Peki kim seçecek? Gibi. Oradaki
doğal süreç.
Yani doğanın bilinci olur mu ya? Taş, toprağın, kayanın, havanın.
Hayır bir kere doğal süreç seçecek lafı ne kadar mantıksız bir şey yani. Aklı, şuuru, mantığı olmayan bir şeyden bahsediyor. O seçecek. Nasıl seçecek?
Toprak seçecek.
Toprak seçecek. Taşlar seçecek. Atomlar seçecek, kayalar seçecek falan. İşte yani hani maymunu olmaz diyor, taş toprak yapar diyor. Yani maymun en azından bir hayvan tuşa basıyor falan.
Bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsın. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak
İnsan
mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine
hayır,
olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor evet, vesaire evet. Kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğa seçimi.
Doğadan geliyor tamam doğa.
Tamam doğadan geliyor. Var ama.
Biz de annemin sonumuz ya.
Bir yandan sağlam mühendis babası insanlar annesi babası yapıyor diyebilecek kadar evlerimizde kaptırmışlar. Yani insan annesi babası yapan, annesi babasını da yaratan,
tabii canım.
İnsanı da yaratan, her insanı yaratan Allah'tır yani.
Abi bunu diyen hani bilim adamı olmak sıfatıyla orada değil mi bayan yani akıl alacak bir şeydi yani hakikaten akıl alacak bir şeydi. Hayır anne baba yapıyor diyor. Yani bir sürü çocuğun annesi babası okuma yazma bilmiyor.
Evet.
Yani
Allah yani de şöyle buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Neml suresi 14. ayet. Hakikaten şimdi herkes de oradaki arkadaşlar da çok iyi biliyorlar ki böyle bir saçmalık olmaz. Böyle tesadüf saçmalığı. Yaratıcının Allah olduğunu herkes vicdanen bilir. Ama ona rağmen büyüklenmeyle işte böyle bir saçma sapan pagan felsefesini, pagan dinini savunmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bunun için de saçmaladıkça saçmalıyorlar. Hakikaten her şey baştan aşağı saçma değil mi?
Tabii.
Mesela diyor ki doğa diyor seçer diyor. Doğa neyi seçsin? Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Yani mesela doğal seleksiyon dedikleri bilmeyenler varsa açıklayalım. Güçlü olan ayakta kalır değil mi? Zayıf olan bireyler elenirler. Yani güçlü olan bireyler daha iyi adapte olur diye onun iddiası bu. Zayıf olanlar yok olur gider. Ve güçlü olanlar ürerler mantığına dayalı. bir iddiaları. Ama buradaki seleksiyon lafı bir aldatmaca. Çünkü burada seleksiyon falan yok. Seleksiyon dedikleri yani seçmek bir aklın eylemi olabilir ancak. Akıllı bir varlık seçebilir, değil mi? Akıllı bir varlık doğrunun yanlışın ne olduğunu bilir ve seçer. Halbuki doğal seleksiyonun bir bilinci yoktur. Yani doğanın bir bilinci yoktur daha doğrusu. Doğa neyin neyi kötü olduğunu, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemez ki. Yani canlılara böyle daha doğrusu mesela organ sistemleri var. Diyelim ki göz, değil mi? Son aşamadaki bir fayda vardır. Göz tam taslamam olarak var olduğu zaman bu görme için bir organdır, değil mi? Görmeyi sağlar. Görmenin ne olduğunu önceden bilecek, görmeyi hedefleyecek bir akıl olması lazım. Bir irade olması lazım. Bu sadece Allah'ın iradesi olabilir. Yani doğal şeyin doğanın kendisi atomlardan oluşan dediğin gibi taştan, topraktan, kayadan oluşan cansız atomların neyin iyi neyin kötü. Zaten kendisi yaratılmış doğanın. Değil mi? Big Bang'le madde yoktan var ediliyor. Yani yaratılıyor. Dolayısıyla taş, toprak hepsi yoktan var edilmiş, yaratılmış. Bunun bir bilinci olur mu? Bu animizm denen bir kültürde vardı bu. Doğaya bilinç atfetme. O pagan kültüründe işte çok eskiden animist kültürlerde insanlar doğanın bir bilinci olduğuna inanırlardı. Bir ruhu olduğuna inanırlardı. İşte bu aynısı. Tabii. Yani hep onu söylüyoruz. Yani Darwinizm son derece eskilere dayanan bir pagan kültürü. Sümerlerde de var bu, animist kültürde de var, Mısır'daki Firavun'da da var, eski Yunan'da da var. Mısır'daki Firavun da çıkıyor, Nil'in çamurlarından oldu diyor oradaki kurbağalar, fareler için. Değil mi? Tesadüfen yerin çamurlarından oluştu diyor. Hayır, aynısını söylüyor.
Zaten bütün putperest toplumlarda zaten mesela hani tahtadan put yapıyor kendini. Ona tapınırken o da diyor ki ben bunun tahtasına tapınmıyorum diyor. Onun içindeki manaya, anlama, ona bir güç atfediyor. Ondan sonra onu ilahlaştırıp gidip putperestlik yapıyor. Bunun ondan hiçbir farkı yok ki.
Evet.
O tahtadan bir şey yapmış, budur diyor her şeyi yapan. O da taşa, toprağa, doğa dediği şeye o gücü atfetmiş. Doğa yaptı diyor. Zaten sıkıştıkları yerde de mesela çok komik. Doğa mucizesi diyor. Yani bakın doğa mucize. Yani bu ne demek ki? Yani bir kere mucize diye bir kavramı kabul ediyor. Ama o mucizeyi de doğanın meydana getirdiğini söylüyor. Evet. Tabiat ananın yarattığı canlıya bak diyor mesela. Yani tabiat ana, yani ana lafı koyunca sanki böyle bir işte ana. Yani tabiat ana dediğin şey işte taş, toprak, ağaç, bitki. Yani özüne baktığın zaman atomlar ona öyle bir güç atfediyor ki haşa onu Allah'ın yerine koymaya çalışıyor haşa. Yani yapmaya çalıştıkları şey bu. Zaten hakikaten çok komik. Yani herhalde kendisi de dinleyince utanıyordur diye düşünüyorum. Annesi babası yapmıştır insanı diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani en bilgili, en kültürlü, okumuş insan bile vücudundaki sistemlerin nasıl işlediğini tam detayıyla bilemiyor. Hani bırakalım bir şeyleri yapmayı. Hani biz mesela yemek yiyoruz, sindiriyoruz. Nasıl sindirildiğini tam anlamıyla bilim şu anda tam ortaya çıkartamıyor ki. Herhangi bir insan bu konuda çok az bir bilgiye sahip. Ama onu bilen de bilmeyen de o yemeği yediği zaman o sindiriliyor, faydalı besinler kanına karışıyor, faydalı olmayanlar atılıyor. Bütün o işler yürüyor. Ya da bir insanın yaratılışında, ana rahmine düşüşünde oradaki bütün o aşamalar hiç bunlardan haberi olmayan, okuma yazma bilmeyen bir kadında da bir erkekte de bütün bunlar oluyor zaten. Ve bunları yapmak için hiçbir çaba göstermesine, herhangi bir bilgiye sahip olmasına da gerek yok. Allah öyle yaratmış. O haberi bile olmadan ona vesile oluyor. E şimdi yani bunu kalkıp hani halktan birisi ya da çok cahil birisi böyle bir şey dese hani mazur görülebilir, bilmiyor. Cahil hani bunu böyle düşündü veya böyle söyledi denebilir. Ama oraya bir bilim insanı olmak iddiasıyla muhtemelen önünde bir takım sıfatlar da vardır. Profesördür, doçenttir belki, bilemiyorum. Çünkü ismini şey yapmadı. Çıkan birisinin böyle bir şey demesi akıl alacak bir şey değil.
Yok zaten bilim adamı, yani ben söylüyorum bak açıkça, bilim adamı değiller. Pagan rahibi. Çünkü imkansızı savunuyor. Bakın tabii. Orada mesela Ali Demirsoy var, değil mi? Ali Demirsoy maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimal diyor. Bir protein oluşma ihtimali için. Evet diyor, bu imkansız diyor, kabul ediyor. Ama diyor ben ikinci ihtimali, yani bir yaratıcının varlığını kabul edemem diyor. Şimdi bu orada bilim adamlığı bitiyor. Çünkü tabii. Bilim adamı delillere bakar. Deliller doğanın yaratıldığına götürüyorsa ki öyle. Ki söylüyor zaten, bir protein tesadüfen olamaz diyor. Yaratılmıştır o zaman o halde. Kabul etmesi gerekir. Ama ben etmiyorum, ben imkansızı savunuyorum diyorsa maymunun işte daktilonun başında insanlık tarihini yazmasını. O zaman orada bilim adamlığı bitiyor, onun pagan rahibi oluyor. Yani bir pagan dininin savunucusu oluyor. Dolayısıyla akademik ünvanlarının hiçbir değeri kalmıyor o zaman işte, yani pagan rahipliği yapmış oluyor çünkü. Çünkü bilim adamı delillerle konuşur. Yani bütün deneyler ve gözlemler yalanlıyor bunu. Ayrıca şimdi iddiaları çok saçma ama gene de biz cevap verelim. Şimdi doğal seleksiyon lafını kullanıyorlar. Bir kere O aldatmaca, seçen falan yok. Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Bu doğal seleksiyon dedikleri bilinçsiz mekanizmanın iddia ettiği hiçbir şekilde DNA'da değişiklik meydana getirmez. Ve tabii ki zayıf mesela canlılar ölür, hastalar ölür. Bunu herkes bilir yani. Evet. Böyledir. Ondan sonra ama bu diyelim ki hızlı koşanlar kalıyor onların mantığıyla, işte güçlüler kalıyor. Fakat hiçbir zaman DNA'sında bir değişiklik meydana gelmez. Tabii. Halbuki evrimin iddiası buna dayalıdır. Yani DNA'da meydana gelecek yepyeni genlerin oluşmasını gerektirmektedir. Yepyeni enzimler ve proteinler bunu mümkün değil olması yani bunun. Mantık kendi bilimsel olarak da olması mümkün değil. Yani DNA'ya yepyeni bir gen ekleyecek bir mekanizma yok. DNA'yı bu şekilde değiştirecek, dışarıdan müdahale edecek bir mekanizma da yok. Mutasyonlar da ancak zararlı oluyorlar. Yani mutasyonlar tabii dış etkenlerle DNA'da değişiklik meydana geliyor. Mesela ultraviyoleyle oluyor değil mi? Kimyasal etkilerle oluyor, bazı maddelerle oluyor. Aynı zamanda hücre bölünürken de nadiren mutasyonlar meydana geliyor. Fakat hücrenin koruyucu sistemleri tarafından hemen düzeltiliyor. Bunun için de özel enzimler ve proteinler yaratılmış, DNA'da kodlanmış olarak var. Fakat bunlar dışarıdan rastgele olan değişiklikler mutlaka zararlı oluyor. Bu çok açık yani, bunu herkes biliyor. Siz bir kitabı alsanız, kitaptaki harfleri rastgele değiştirseniz, bu kitapta bilgi artışı mı meydana getirir, azalması mı meydana getirir? Tabii ki azalması meydana getirir. Önce bazı kelimeler anlamsız hale gelmeye başlar. Siz çok yaparsanız bunu, sonra cümleler anlamsız hale gelmeye başlar. Daha da yaparsanız bütün kitabı anlamsız hale getirirsiniz. O kitap başka bir kitaba dönüşür mü? Mesela tarih kitabı kalkıp da biyoloji kitabı haline gelir mi? Ya bu kadar saçma bir şey olabilir
ya
mi?
Ya da o kitaba olmayan bir fasikül eklenir mi?
Değil mi?
Tabii yani bir tarih kitabı var ortada. Ona siz dışarıdan öyle etkilerde bulunacaksınız. Yerden yere atacaksınız, duvara vuracaksınız. O yakın tarih kitabı iken bir anda Osmanlı tarihi de içine girecek. İşte ne bileyim Amerika tarihi de içine girecek. Yani o kadar akıl almaz bir şeyi iddia ediyorlar. Zaten şeyde programda da program yapımcısının bahsettiği konu mesela çok önemli. Daha önce var olmayan bir bilginin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek zaten çok delice bir şey yani. Ortada öyle bir şey yokken bunu zaten kim ortaya atabilir ki? Mutlaka onu zaten bilen birinin bunu ortaya koyması lazım. Yani sonuçta bir yere bir bina yapılacaksa, orada boş bir arsa varsa ancak o binanın nasıl yapılacağına ait bilgisi olan bir insanlar oraya geldiğinde o bina yapılmaya başlanabilir. Yani o bilgi yoksa ortada o bina hiçbir zaman ortaya çıkamaz. Yani şimdi işte göz, kulak, bütün organlar, bütün sistemler buna ait bir bilgi yoktu. Yani şimdi diyorlar ki ilk başta işte canlılık yoktu ortalıkta. Ne oldu? Bütün bundan sonra ortaya çıktı. O bilgi yokken o bilgi nereden geldi? O bilginin bütününe zaten ezelden beri sahip olan ve sonsuza kadar sahip olacak olan Allah'ın o bilgiyi öğretmesiyle, o bilgiyle onu yaratmasıyla, ondan sonra da insana verdiği akıl ve o bilgiyle insanın işte yine tabii ki Allah'ın yarattıklarına vesile olmasıyla bütün bu gördüğümüz her şey oluştu.
Evet.
Yani adam kalkıp mesela şey ne kadar komik yani cansızla canlının ne farkı var diyor. Artık bu hani çok yani akıl alacak bir şey değil. Canlıyla cansızın ne farkı var diyor. Yani masayla yani bir insanın bir farkı yok yani. Evet. Mesela bir kediyle onun içinden süt içtiği kabın bir farkı yok diyor yani. O cansız maddede canlanabilir diyor. Ne var ki diyor falan. Yani artık hakikaten işte bundan sonra bir sonraki aşamada uzaylılara falan geçtiler. Yani iş çığırından çıkmış durumda kendilerini çok küçük duruma düşürüyorlar. Yani bir an önce hakikaten vazgeçmeleri lazım. Yani hem hakarettir bu. Yani şu programı izleyen o binlerce, on binlerce insana hakarettir yani. Onların aklına, zekasına, bilgisine hakaret ediyorlar. Kendi bulundukları kurumlara hakaret etmiş oluyorlar. Bir de bilim insanı olma sıfatıyla güya çıkıyorlar. Yani bu bilme her şeye yapılmış çok büyük bir hakarettir. Hemen vazgeçmeleri lazım bu durumdan inşallah.
Tabii yani canlılık bambaşka bir şey. Yani bir canlı hücresini düşünelim. Cansız atomlar, yani canlı hücresi de cansız atomlardan meydana geliyor değil mi? O oranın içindeki lipitleri, proteinleri, karbonhidratları meydana getiren cansız atomlar. Fakat hücreye canlılığını veren bambaşka bir şey var. İşte bu Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Sanırım. Yani bir kere biyolojide de yani kabul edilen bir kuraldır bu. Biyogenez diye. Hayat sadece hayattan gelir.
Evet.
Bunu bütün Darwinistler de söylüyor. Hayat hayattan gelir. Yani biz bir hücre gördüğümüz zaman biliriz ki, herkes bilir bunu, o başka bir hücreden üremiştir. Peki ilk hücre nasıl üremiştir? İşte bu Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Allah'ın yoktan var etmesiyle, yani cansız maddeye can vermesiyle, hay sıfatının tecellisiyle olmuştur değil mi? Hay, diri olan Allah, hayatın sahibi olan Allah can vermiştir. Hayat Sadece Allah'ın dilemesiyle başlar, devam eder ve sona erer. Bunu herkes bilir. Hele insana gelince, insan bir de ruhu olan bir varlıktır. Yani canlılığın ötesinde değil mi? Allah kendi ruhundan üfürmüştür. İnsan bilinçlidir. Muhakeme eder, çıkarımlarda bulunur, üzülür, sevinir, mutlu olur. Değil mi? Ondan sonra acının, ekşinin, tatlının ne olduğunu bilir. Bunları bilen bir varlık, algılayan bir varlık sahibidir. Yani ruhu vardır. Allah bunu bize bildiriyor. Yani olmaz olur mu farkı tabii ki? Ben masayla ruhu olan bir varlık aynı şey olur mu? Bu önündeki, yani onu demeye getiriyor değil mi? Ben önündeki masayla diyor, benim aramda bir fark yok demeye getiriyor. Önündeki masayı yapan kalaslarla. Yani kusura bakmasın, var fark tabii. Çünkü ruhu olan bir varlık. Dolayısıyla tabii çok farklı. Yani canlılığın ne olduğunu da kavramamış. Daha doğrusu kavramıştır da sırf orada, bu saçma sapan pagan dini savunmak adına, değil mi? Mesela biri yani diyor ki, bugün diyor laboratuvarlarda diyor cansız maddeden canlı madde yapılabilir diyor. Ne fark var diyor. Tamam mı? Yaptınız mı diyor, yapamadık diyor. 5 dakika sonra öbürüne soruyor. Öbürü de diyor ki evet yapılmıştır diyor. Yani tabii, atmanın artık atıyor, şeyi yok. Yani
yalan söylüyor yani. Hayır, zaten şimdi öyle bir noktaya geliyor ki aslında konuşma. Yani artık orada yani biraz samimi olsalar, yani dürüstçe davransalar, yani durup evet ya doğru söylüyorsunuz, hakikaten olmaz yani. Hani bizim de şu an kanaatimiz geldi. Daha önce de gelmiştir mutlaka da. Biz de vazgeçiyoruz bu işten demeleri lazım.
Evet.
İşte onu diyemedikleri için artık yani zırvalamanın boyutu artıyor. Yani işte dediğin gibi birisi diyor ki yok yapamadık, öbürü yaptık. Öbürü mesela yapamadık ama niye yapmayalım ki diyor. Niye yapmayalım ki? Yani halbuki şimdi hep eskiden şuna sığınıyorlardı. İşte bilim ilerleyecek. Bilim ilerlediğinde şimdi olmayan şeyler yapılacak. Hani bunlar da evrime delil olacak gibi. Tam aksi oluyor. Yani yıllardan beri bilim ilerledikçe, teknoloji geliştikçe zaten evrimin asla olamayacağı, mutlaka Allah'ın yarattığı ispatlanıyor. Çünkü eskiden işte hücre içi su dolu baloncuk gibi görünürken bu insanlara belki makul geliyordu, basit bir şey işte olmuştur diye. Ne oldu? Teknoloji ilerledi, elektron mikroskop çıktı, hücrenin içini gördük. Ondan sonra zaten o hücrenin kendi kendine olamayacağı anlaşıldı. DNA'yı buldu diye Nobel ödülü verdiler. Yani var olan o DNA'nın varlığını tespit etti diye iki bilim adamına en büyük ödülü verdiler. Ama o DNA'yı yaratıp oraya koyan Allah, yani onu görmezlikten gelmeye çalışıyorlar. Yani akıl alacak bir şey mi? Biz daha çok yakın bir zamanda onun orada var olduğunu insanlık olarak tespit etmişiz. Ama o zaten hep var. Yani ilk canlıdan beri onun hücresinde o DNA var. Yani bilen adamı o kadar övgüyle karşılayıp ona ödüller veriyorsun ama onu hiç yokken yaratıp oraya koyan Allah'ın varlığını inkar etmeye çalışıyorlar. Yani hakikaten akıl alacak bir şey değil. Bu komediden vazgeçip doğruyu söylemeleri lazım inşallah.
Şimdi bunlar çok azınlıkta kaldılar Erkan Hocam.
Evet.
Yani araştırmalar sonucunda ülkemizde %90'ın üzerinde Allah'a inanma oranı olduğu sabit yani istatistikle.
İnşallah.
Değil mi? O Amerika'da işte %60'ın üstünde, Avrupa'da gelişiyor. Eskiden evet, azdı, şimdi artıyor hocamızın yaratılış atlasında özellikle gittikten sonra. Bunlar marjinal kaldılar. Daha evvel işte o insanları büyüleyen medya şeylerini elinde tutan ve o büyüyü yapan insanları onunla kandırmaya şey yapmaya çalışan. Şimdi onların kendileri bilimle çatışırlar buna devam ederlerse. Çünkü bilim açıkça yaratılışı gösteriyor. Değil evet mi? Paleontoloji yaratılışı gösteriyor. 350 milyon tane fosil var. Hepsi tam mükemmel. 200 milyon yıl evvel yaşamış balığın fosili duruyor. Aynısı günümüzde de var. Değişmemiştir. Evrim olmadığı açık belli. Paleontoloji gösteriyor. Değil mi? Genetik gösteriyor. Değil mi? Yani şey seviyesinde, biyolojisi seviyesinde, yani en ufak bölümünde gösteriyor. Bütün bilim dalları hepsi şu anda yaratılışı gösteriyor.
Tabii.
Şimdi onu yani evrim varmış gibi veyahut o imajı vermeye çalışan medya grupları hem bilimle çatışırlar hem halkın da gözünde küçük düşerler.
Tabii,
çünkü halkımızın çoğu
tabii
o bilimin yaratılışı gösterdiğini anladı ve Allah'a da inanıyor. Bir yaratıcının varlığına, Cenab-ı Allah'ın varlığına inanıyor. O yüzden hem çok azınlıklar, marjinaller hem de bundan sonra o kandırma şeyini zaten yapamazlar. Çünkü hocamız var.
İnşallah.
Değil mi? Allah'ın evet izniyle. Zaten yıllardan beri süren çalışmalar var ve o çalışmaların da meyveleri de ortada. Allah'ın izniyle bizim milletimiz zaten imanlı, bilime de inanıyor, Allah'ın varlığına da inanıyor bilimin gösterdiği. O yüzden mahcup daha çok mahcup olmaya doğru ilerler bu şekilde.
Bilim konusu bakın şimdi insanlar bazen anlamıyorlar. Yani bilim ne diyor, bilim şöyle mi diyor. Bir kere paleontoloji mesela değil mi? Fosilleri yaratan Allah. Değil mi? Çok açık bir şekilde. Canlıları yaratan Allah, fosilleri yaratan Allah dolayısıyla. Paleontoloji bilimini yaratan Allah. Yani insanın bu fosillere bakması paleontolojiyi oluşturuyorsa paleontolojiyi yaratan Allah olmuş oluyor. DNA'yı yaratan Allah. Bütün o DNA'nın bölünmesi için gerekli olan proteinleri, enzimleri, ribozomları yaratan Allah. Dolayısıyla genetik bilimini yaratan Allah. İnsanın bunları incelemesi işte genetik bilimini oluşturuyorsa genetik bilimini yaratan Allah olmuş oluyor. Yani Allah'ın yarattığı bir şey. Nasıl Allah'a inkar edebilir? Yani paleontoloji Allah yaratıyor. Paleontoloji nasıl Allah'ın varlığını inkar eder? Ya da genetik bilimini Allah yaratıyor. Genetik nasıl Allah'ı inkar eder? Fiziği Allah yaratıyor. Fizik nasıl Allah'ı inkar eder? Yani bir tablo var diyelim, resim var. O tablo nasıl ressamını inkar eder? Yani böyle bir saçma mantık olur mu? İşte bu mantıkla halkı büyülediler. Güya bilim haşa Allah'ı reddediyormuş gibi. Yani bilimi yaratan Allah. Tabii ki Allah'ın varlığını tesbih ettirir bilim hatta. Yüceltir Allah'ın varlığını. Çünkü biz sanat eserine bakarak sanatçıyı takdir ederiz. Yani bir tablo gördüğü zaman birisi ya ne güzel tablo tesadüfen olmuş diye tabloyu mu alkışlar? Yoksa ne güzel tablo bak ressam ne güzel yapmış deyip ressamını mı takdir eder? Tabii ki ressamını, evet. Sanatçısını takdir eder.
Ya da bunlar gibi boya mucizesi mi der mesela? Ha, değil mi? Vay be boya mucizesine bak ki nasıl bir şey yani. İşte onların tabiat mucizesi de onun gibi bir şey.
Yani bu Darwin mesela bir müzede bir tablonun önünde durdu. Yanına biri yanaşıyor böyle beyaz önlüklü, yuvarlak gözlüklü böyle sakalı var şöyle. Birden anlatmaya başlıyor. Ya diyor bak diyor şimdi bu boyalar diyor doğada var diyor biliyorsun diyor. Şu kimyasal maddeler diyor. Onlar diyor işte rüzgarların, fırtınaların etkisiyle diyor toparlanmışlar diyor. Bir araya gelince kırmızı işte lacivert, yeşili oluşturmuşlar diyor. Ondan sonra diyor yine doğal şartlarda diyor bu tabloyu yapan işte o zemindeki neyse o da doğada var diyor. Onlar da şu reaksiyonlarla oluşmuşlar diyor. Sonra diyor bu rüzgarla havalanıp diyor bu boyalar diyor tablonun üzerine saçılmış. Ondan sonra o ağaçlardan o tahtalar ayrılıp çerçeve yapmışlar böyle. Sonra o da havada uçup gelmiş burada asılmış buraya dese ne yapar?
O resimde de mesela diyelim bir portre olsa veya mesela çok güzel bir şehir manzarası bütün binalar.
Evet.
Pencereleri, detaylarıyla şeyleri arkada işte güneş doğuyor, deniz falan. Yani böyle de bir tablo. Evet. Bunu da boyalar yine işte rüzgarla, yağmurla bilmem neyle o şekli oluşturmuş olduğunu iddia ederse.
Ve bunu da dese ki ben bir kitap haline getirdim, o da burada yazıyor dese böyle ne yapar o Darwin'iz? Kaçar oradan en ihtimalle. Tabii. Bu deli der, bu bana bir zarar verir der değil mi? Evet.
Hocam şimdi hakikaten çok doğru. Mesela bir de Altı Hocam biraz önce söylediği konudaki gibi. Şimdi öyle şeyler var ki bilimin ortaya çıkardığı. Bunlar artık bütün dünyanın ispat derecesinde kabul ettiği şeyler. Mesela termodinamiğin ikinci kanunu var. Yani bunu zaten hiç kimse bunun aksi bir şey söylemiyor. Bu da çok net. Basit olarak diyor ki evrendeki her şey düzensizliğe gider. Yani bir şeyi bıraktığın zaman o bozulmaya başlar.
Zaman, evet.
Kendi haline bıraktığın zaman.
Bozulma düzensizlik meydana gelir. Evet.
Evet. Ya bu şimdi çok net bir şey değil mi? Yani bunun anlamı ne? Ortada düzenli bir şey varsa bile. Şimdi hani ilk kainat var olduğunda bir düzensizlikten bahsedip bunlar diyorlar ki o düzensizlikten kendi kendine düzen oluştu. Halbuki termodinamiğin ikinci kanunu diyor ki bugün buradaki bu binayı sen buraya bırakır gidersen ve buraya da hiçbir herhangi bir bakım yapmazsan, şuurlu bir şekilde buraya bir sahip çıkma durumu olmazsa bu bina çok uzun zaman içinde yok olur diyor. Hakikaten de öyle. Yani önce çatısı yıkılır, boyası dökülür bilmem ne. Yeterince uzun süre olursa atomlarına kadar dağılıp gidebilir. Şimdi yani bunu hem bir yandan bilimsel olarak ispatlamışsın, öbürünü nasıl söyleyebilirsin ki zaten? Yani ortada böyle bir net bir düzen var ve bu düzenin yıllar içinde değil kendi kendine oluşması sürekli bozmaya yönelik de dış etkiler var. Onun için zaten hani ayet-i kerimede de belirtildiği gibi Allah yarattığı gibi yarattığını da sürekli koruyup bu düzeni ayakta tutuyor. Yani yoksa kendi haline bırakılmış olsa zaten yok olup gidecek.
Tabii her an yaratılış var. Zaten bakın mesela canlı hücresine baktığımız zaman o kadar kompleks reaksiyonlar oluyor ki mesela 10 milyar hücresi var, 10 milyar proteini var içerisinde. Saniyede 2000 protein üretiliyor. Hücrenin kapılarından sürekli olarak giriş çıkışlar oluyor. Milyarlarca, trilyonlarca molekül girip çıkıyorlar hücrenin içerisine. Çok hassas ayarlamalar var. Hücrenin içerisinde enerji santralları var, enerji elde ediliyor. Her an 600 küsur enzimi var. Posta ofisleri var. Üretilen proteinlere posta kodu ekleniyor ve doğru adreslere gönderiliyor. Bakın o milyarlarca protein hep doğru yere gidiyor. Hiç yanlış adrese gitmez hücrenin içerisinde. Bu şunu gösteriyor. Yani hücre bir kere yaratılıp başıboş bırakılmış değil haşa. Her an Allah'ın her an yaratılıyor ve her an Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılıyor ve düzenleniyor değil mi? Kontrol altında tutuluyor.
Allah'ın koruması altında.
Koruması altında tutuluyor tabii. İnşallah. Bütün canlılar için, bütün kainat için geçerli inşallah. Bu. Bitirelim mi hocam?
Nasıl? Uygun görürseniz inşallah.
Sen bir şey söyleyecektin herhalde. Son...
Yok, dinliyorum.
Evet. Evet, uykusu da bırakmayalım izleyicilerimizi.
İnşallah.
Yarın yine saat 22'de inşallah. Evet.
Senin bir radyo programın vardı.
Evet.
O hangi kanalda, hangi frekansta yayınlanacak?
Evet, Yaşam Çarşamba Radyo 89.4 Çarşamba günü 2 ile 3 arası bir evrimciyle olan tartışmamızı, Hollandalı bir sunucusu vardı.
12 Mayıs Çarşamba.
Evet.
Saat 14.
Evet, öğleden sonra 14 ile 15 arasında. Yani 2 ile 3 arasında, öğleden sonra 2 ile 3 arasında 89.4'ten izleyebilirler. Yaşam Radyo. Evet.
Bir evrimcinin daha yıkılışını inşallah.
Tabii dinlerden. Allah'ın izniyle ezim ezeriz. Şimdi i̇nşallah. Bu Habertürk'teki şeyleri hocamız dedi ki hazırlayalım dedi.
Evet,
onları madem onlar gelmiyorlar karşımıza, onları getiririz karşımıza.
Maşallah çok inşallah. Süper bir fikirdi hakikaten. Maşallah. İnşallah. Tabii yani tabii. Her söylediklerine.
Kaçış yok öyle yani. Kaçacak yer yok.
Tabii.
Biz bu Darwinizmin Allah'ın izniyle bakın i̇nşallah. Hocamız kararlı. Biz de sonuna kadar kararlıyız.
İnşallah.
Kökünü kazıyacağız Allah'ın izniyle. Yani bu iş böyle.
Bol keseden böyle, atmak tabii. Yok öyle orada burada.
Bu batıl din inşallah. Ortadan kalkacak ki güzel ahlak, İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olsun inşallah.
İnşallah.
350 milyon insanın yok edilmesine sebep olmuş. Tabii ki bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Her Müslüman üzerine de farz bu inşallah değil
i̇nşallah.
Mi?
İnşallah.
Müminler iyiliği, şeytanın Allah'a sınırım, iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar diyor Allah. Biz de inşallah iyiliğin olması için tebliğ yapacağız ve kötülükten de sakındıracağız. Onun için Darwinizm ortadan kalkması gerekiyor zaten. İnşallah. İnşallah. Yarın saat 22'de hep birlikte olmak üzere kanalımız hangi kanalmış? Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese İnşallah. Hayırlı geceler diliyorum.
Hayırlı geceler.